Ayrım 2, Türkiye Ekonomisi, sayfa 18. Ünite 2, Türkiye'de milli gelir, gelir dağılımı ve yoksulluk. 1. Bir ülke ekonomisi hakkında fikir veren temel ekonomik göstergelerden olan milli gelir hesapları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A. Gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi milli hasıla, kişi başına GSYH. B. Gayri safi milli hasıla, sübvansiyonlar, kullanılabilir hasıla. C. Gayri safi yurt içi hasıla, net dış alem faktör gelirleri, ürünler üzerindeki vergiler. D. Kişi başına GSYH, sübvansiyonlar, net dış alem faktör gelirleri. E. Gayri safi milli hasıla, gerçek kişisel tüketim, ortalama döviz kuru. Çözüm: bir ülke ekonomisi hakkında fikir veren temel ekonomik gösterge o ülkenin mal ve hizmet üretimini gösteren milli gelir hesaplarıdır. Bunun içinde kullanılan temel göstergeler gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi milli hasıla, kişi başına GSYH'dir. Yanıt A'dır. Gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi milli hasıla, kişi başına GSYH. 2. 1. Üretim yöntemi, 2. Harcama yöntemi, 3. Gelir yöntemi. Türkiye'de ulusal milli gelir istatistikleri yukarıdakilerden hangileriyle hesaplanmaktadır? A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: ulusal milli gelir istatistikleri üretim, harcama veya gelir yöntemleriyle hesaplanabilmektedir. Yanıt E'dir. 1, 2 ve 3. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belirli bir dönemde yurt içi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu elde edilen değerdir? A. Net dış alem faktör gelirleri, B. Harcama yönünden GSYH, C. Üretim yöntemine göre GSYH, D. Gelir yöntemine göre GSYH, E. Kayıt dışı ekonomi. Çözüm: üretim yöntemine göre GSYH bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belirli bir dönemde yurt içi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu elde edilen değerdir. Yanıt C'dir. Üretim yöntemine göre GSYH. 4. Türkiye'nin GSYH'sini yıl ortası nüfusa bölünerek bulduğu uluslararası karşılaştırmalarda kullandığı gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Satın alma gücü paritesi, B. Kişi başına GSYH, C. Net üretim faktörü, D. GSYH deflatörü, E. Büyüme. Çözüm: uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan göstergelerden biri olan kişi başına GSYH, ülkenin GSYH'sini yıl ortası nüfusa bölünmesiyle bulunur. Yanıt B'dir. Kişi başına GSYH. 5. Nominal GSYH'nin reel GSYH'ye oranı olan ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin o dönemdeki fiyat değişmelerini gösteren ekonomik unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişi başına GSYH, B. Üretim yöntemine göre GSYH, C. Net dış alem faktör gelirleri, D. GSYH deflatörü, E. Satın alma gücü paritesi. Çözüm: GSYH'nin deflate edilmesi fiyat artışlarından arındırılması anlamına gelir. Yanıt D'dir. GSYH deflatörü. 6. Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınması için gereken ulusal para tutarlarının birbirine oranı şeklinde hesaplanan yönteme ne ad verilir? A. Gerçek kişisel tüketim, B. Satın alma gücü paritesi, C. Kişi başına milli gelir, D. Gayri safi yurt içi hasıla, E. GSYH deflatörü. Çözüm: bu oran kullanılarak harcamalar ortak bir değer üzerinden ifade edilmekte, böylece ülkeler arasında karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. Yanıt B'dir. Satın alma gücü paritesi. 7. Bir ülkenin üretim kapasitesindeki artışa ne ad verilir? A. Kalkınma, B. GSMH, C. Büyüme, D. Milli gelir, E. Resesyon. Çözüm: büyüme ülkenin reel GSYH'sindeki yüzde artış olarak da ifade edilir. Yanıt C'dir. Büyüme. 8'de formül var, okunmuyor. 9. Durgunluk, enflasyon ve işsizlik oranlarında aynı anda yükselmenin görüldüğü duruma ne ad verilir? A. Durgunluk, B. Resesyon, C. Kriz, D. Büyüme, E. Stagflasyon. Çözüm: stagflasyon, ekonominin durgun olduğu dönemde enflasyon ve işsizlik oranında yükselme görülür. Yanıt E'dir. Stagflasyon. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1929 döneminde devletin yaptığı yasal düzenlemelerden biridir? A. Aşar vergisinin kaldırılması, B. 1. 5 yıllık sanayi planı, C. Varlık vergisi, D. Çiftçiyi topraklandırma kanunu, E. Planlı kalkınma stratejisi. Çözüm: 1923-1929 döneminde devletin yaptığı iki büyük yasal düzenlemeden ilki tarıma yönelik olan aşar vergisinin kaldırılması 1925, ikincisi sanayiye yönelik olan Teşviki Sanayi Kanunu'nun 1927 yürürlüğe konmasıdır. Yanıt A'dır. Aşar vergisinin kaldırılması. 11. Türkiye'de ilk sanayileşme dönemi olarak da nitelendirilen sanayinin yakaladığı %11,6'lık büyüme hızı ile Cumhuriyet tarihinde rekor sayılan dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. 1930-1939, B. 1940-1945, C. 1946-1953, D. 1952-1962, E. 1990-2001. Çözüm: 1930-1939 dönemini Türkiye'nin ilk sanayileşme dönemi olarak nitelemek mümkündür. Bu dönemde sanayinin yakaladığı %11,6'lık büyüme hızı ile Cumhuriyet tarihimizde bir rekordur. Yanıt A'dır. 1930-1939. 12. 1954-1962 döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanmış en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına geçmiştir. B. Döviz krizi yaşanmış, devalüasyona takiben IMF istikrar programı uygulanmıştır. C. Sanayi sektörünün gelişimine katkı için Teşviki Sanayi Kanunu yürürlüğe girmiştir. D. Vatan savunması, iktisadi bağımsızlık ve sanayileşme anlayışının birlikte yaşandığı bir dönemdir. E. Varlık vergisi ve toprak mahsulleri vergisi ile devletçilik anlayışına alternatif görüş oluşturulmuştur. Çözüm: 1954-1962 dönemi içerisinde 1958'de kambiyo krizi yaşanmış ve 4 Ağustos 1958 devalüasyonu takiben IMF istikrar programı uygulanmaya başlanmıştır. Yanıt B'dir. Döviz krizi yaşanmış, devalüasyona takiben IMF istikrar programı uygulanmıştır. 13. Ekonomik büyümeyi hızlandırabilmek amacıyla planlı kalkınma stratejisi, ekonomi politikasının temeli hangi tarihte atılmıştır? A. 1946, B. 1958, C. 1963, D. 1977, E. 1980. Çözüm: Türkiye ekonomisinde 1963 yılında ekonomik büyümeyi hızlandırabilmek için planlı kalkınma stratejisine geçilmiştir. Yanıt C'dir. 1963. 14. Planlı kalkınma döneminde ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi lokomotif sektör olarak saptanmıştır? A. Eğitim, B. Turizm, C. Tarım, D. Hizmetler, E. Sanayi. Çözüm: planlı kalkınma döneminde sanayinin lokomotif sektör olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, hızlı bir büyüme ve sanayileşmeye öncelik verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Yanıt E'dir. Sanayi. 15. Ülkenin iç üretim için kullanılabileceği kaynaklar, ihracat amacıyla yapılacak üretime yönlendirilen stratejiye ne ad verilir? A. Finansal serbestleşme, B. Uzun vadeli strateji, C. İthal ikameci sanayileşme, D. İhracata dayalı sanayileşme, E. Devletçilik yoluyla sanayileşme. Çözüm: ulusal malların dış ülkelerde rekabetine önem verilerek karşılaştırmalı üstünlükler esas alınmıştır. 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar politikalarıyla bu stratejiye geçilmiştir. Yanıt D'dir. İhracata dayalı sanayileşme. 2016, 2001-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli strateji ile yıllık ortalama büyüme hızı yüzde kaç hedeflenmiştir? A %12, B %10, C %7, D %5, E %2. Çözüm: Türkiye 2001 yılında 8. 5 yıllık kalkınma planı ile birlikte 2001-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli stratejisini belirlemiştir. Bu kapsamda 2001-2023 döneminde yıllık ortalama büyüme hızının %7 civarında olmasını hedeflemiştir. Yanıt C'dir. %7. 17. Bir ekonomide yaratılan toplam hasılanın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımına ne ad verilir? A. Kişisel gelir dağılımı, B. Fonksiyonel gelir dağılımı, C. Bölgesel gelir dağılımı, D. Gelirin sektörel dağılımı, E. Gelirin sınıfsal dağılımı. Çözüm: Gelirin sektörel dağılımı ekonomide yaratılan toplam hasılanın tarım, sanayi, hizmetler gibi faaliyet kollarına göre dağılımını ifade eder. Yanıt D'dir. Gelirin sektörel dağılımı. 18. 2011 yılı verilerine göre tarım sektörünün toplam istihdamının %25'ini oluştururken GSYH'den en az pay alan sektör olunması aşağıdakilerden hangi sonucu doğurmaktadır? A. Tarımda nitelikli iş gücünün oluşması, B. Tarımda sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık işlemlerinin azalması, C. Tarım sektörünün pozitif büyüme rakamlarını sergilemesi, D. Tarım sektöründeki ücretin artması, E. Tarımda yoksulluğun yaygın olması. Çözüm: Tarım sektöründe toplam istihdamın %25'ini GSYH'den en az pay alması bu sektörde yoksulluğun yaygın olması sonucunu doğurmaktadır. Yanıt E'dir. Tarımda yoksulluğun yaygın olması. 19. Bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesini ifade eden kavrama ne ad verilir? A. Büyüme, B. Gelir dağılımı, C. Yoksulluk, D. Gini katsayısı, E. Mutlak eşitlik. Çözüm: Gelir dağılımı, gelir eşitsizlikleri ile sosyal ve ekonomik kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu, zengin ve yoksul arasındaki gelir farklılığının zaman içindeki değişimini, gelir eşitsizliğindeki değişkenlerin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını ortaya koymaktadır. Yanıt B'dir. Gelir dağılımı. 20. Gelirin bireyler ya da haneler arasındaki dağılımını ve eşitsizliğini ele alan türüne ne ad verilir? A. Kişisel gelir eşitsizliği, B. Fonksiyonel gelir eşitsizliği, C. Sektörel gelir eşitsizliği, D. Bölgesel gelir eşitsizliği, E. Sınıfsal gelir eşitsizliği. Çözüm: Kişisel gelir dağılımında bireyler ya da haneler elde ettikleri gelirlerin büyüklüğüne göre sıralanır ve bu yolla gelir eşitsizliği ölçülür. Yanıt A'dır. Kişisel gelir eşitsizliği. 21. Aşağıdakilerden hangisi TÜİK'in yayımladığı gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden biri değildir? A. Gini katsayısı, B. Deflatör, C. Yüzdelik gelir dilimleri, D. Yüzde payları, P80, P20. E. Lorenz eğrisi. Çözüm: TÜİK gelir dağılımı eşitsizlik ölçüsü olarak Gini katsayısı, yüzdelik gelir dilimleri, yüzde payları P80, P20 ve Lorenz eğrisini yayımlamaktadır. Yanıt B'dir. Deflatör. 22. Gelir grubu 1. %20, pay %5,8. Gelir grubu 2. %20, pay %10,6. Gelir grubu 3. %20, pay %15,2. Gelir grubu 4. %20, pay %21,7. Gelir grubu 5. %20, pay %46,7. Gelir grubu Gini katsayısı, pay %0,40. Yukarıda yer alan 2011 yılı verilerine göre Türkiye'de P80, P20 göstergesi kaçtır? A 0,40, B 3,74, C 8,05, D 9,18, E 46,7. Çözüm: Yüzde payları göstergesi P80-P20 %20'lik hane halkı dilimlerinden 5. yüzdelik dilimin toplam gelirden aldığı payın en düşük gelir dilimin toplam gelirden aldığı paya bölünmesiyle elde edilir. P80-P20 eşittir 46,7 bölü 5,8 eşittir 8,05. Yanıt C'dir 8,05. 23. Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafik türüne ne ad verilir? A. Yüzde payları göstergesi, B. Gini katsayısı, C. Deflatör, D. Yüzdelik gelir payları, E. Lorenz eğrisi. Çözüm. Eğri bir karenin köşegenini uç noktalarda keser. Karenin dikey kenarında gelirin birikimli payları, yatay kenarında ise nüfusun birikimli payları yer alır. Yanıt E'dir, Lorenz eğrisi. 24. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı eşitsizlik ölçüleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği ifade eder. B. Lorenz eğrisinin tam eşitlik doğrultusundan uzaklaşmaya başlayarak çukur hale gelmesi gelir paylaşımında eşitsizlik olduğu anlamına gelmektedir. C. Yüzde gelir dilimleri hane halklarının %20'lik 5 dilime ayrılması ile oluşturulur. D. P80-P20 göstergesi 5. yüzdelik dilimin en düşük gelir dilimine oranlanması ile bulunur. E. Gelirler bireyler arasında eşit olarak dağılmışsa Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusu ile çakışarak 45 derecelik bir doğru biçimini alacaktır. Çözüm. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder. Yanıt A'dır. Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği ifade eder. 25. Üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payları analiz edilmek istendiğinde kullanılan gelir dağılımı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Sektörel gelir dağılımı, B. Kişisel gelir dağılımı, C. Bölgesel gelir dağılımı, D. Fonksiyonel gelir dağılımı, E. Hane halkı gelir dağılımı. Çözüm. Hane halkı geliri emek karşılığı alınan ücret ve maaşlar ile toprak kirası rant, sermaye geliri faiz veya teşebbüs geliri kar şeklinde olabilir. Üretim faktörlerinin gelirden aldığı paylar farklılık gösterir. Yanıt D'dir. Fonksiyonel gelir dağılımı. 26. 2011 yılında sosyal transferler içerisinde en büyük payı aşağıdakilerden hangisi oluşturur? A. Dış borç faiz ödemeleri, B. İşsizlik sigortası, C. Karşılıksız öğrenci bursları, D. Emekli ve dul yetim aylıkları, E. İhracat teşvik sübvansiyonları. Çözüm. 2011 yılında sosyal transferlerin %92'sini emekli ve dul yetim aylıkları oluşturmaktadır. Yanıt D'dir. Emekli ve dul yetim aylıkları. 27. Bölgesel gelir dağılımına bakıldığında en yüksek gelire sahip bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, B. Orta Doğu Anadolu Bölgesi, C. Akdeniz Bölgesi, D. Ege Bölgesi, E. İstanbul Bölgesi. Çözüm. İstanbul bölgesi 14.873 T gelir ile ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge durumundadır. Yanıt E'dir. İstanbul bölgesi. 28. Bireylerin toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranın altında olması durumuna ne ad verilir? A. Göreli yoksulluk, B. Mutlak yoksulluk, C. Sosyal yoksulluk, D. Fiili yoksulluk, E. Makro yoksulluk. Çözüm. Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hane halkı göreli yoksulluk olarak tanımlanır. Yanıt A'dır. Göreli yoksulluk. 29. Gelirler küçükten büyüğe sıralandığında ortaya düşen değere ne ad verilir? A. Fiili gelir, B. Nispi gelir, C. Medyan gelir, D. Reel gelir, E. Potansiyel gelir. Çözüm. Gelirler küçükten büyüğe sıralandığında ortaya düşen değer medyan geliri olarak ifade edilir. Yanıt C'dir. Medyan gelir. 30. Türkiye'deki yoksullukla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ülkemizde eğitim seviyesi arttıkça yoksulluk oranları düşmektedir. B. Erkeklerde kadınlara göre yoksulluk oranı yüksektir. C. Fertlerin çalıştığı sektöre göre baktığımızda tarım sektöründe çalışanlar da yoksulluk oldukça fazladır. D. Türkiye'de ücretsiz aile işçileri ve yevmiyeli çalışanlar arasında yoksulluğun daha yaygın olduğu görülür. E. Ülkemizde kişi başına günlük harcaması satın alma gücü paritesine göre 1 doların altında kalan fert bulunmamaktadır. Çözüm: yoksulluk rakamlarına cinsiyet açısından baktığımızda kadınlarda erkeklere göre yoksulluk oranının yüksek olduğu söylenebilir. Yanıt B'dir. Erkeklerde kadınlara göre yoksulluk oranı yüksektir. 31. Ulusal gelir arttığında bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A. Mallara ve hizmetlere talep artar. B. Tasarruflar artar. C. Üretim artar. D. Kamu açığı artar. E. İstihdam artar. Çözüm: MG yükseldiğinde devletin vergi hasılatı artar, aynı zamanda transfer harcamaları azalır, bütçe açığı azalmaya başlar. Yanıt D'dir. Kamu açığı artar. 32. Bir dönemde bir ekonomide gelir dağılımını yüzdesel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretim imkanları eğrisi. B. Farksızlık eğrisi. C. Lorenz eğrisi. D. Eş ürün eğrisi. E. Laffer eğrisi. Çözüm: bir ülkenin gelirinin nüfusa göre dağılımını gösteren eğri Lorenz eğrisidir. Yanıt C'dir. Lorenz eğrisi. 33. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin istikrarsız olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Enflasyon beklentileri. B. Cari ticaret açığı. C. Kayıt dışı ekonomi. D. İç borç faiz ödemelerinin azalması. E. Ulusal ve uluslararası ekonomik ve siyasal gelişmelere karşı duyarlılık. Çözüm: Türkiye'nin reel ve finansal sektöründeki kırılganlık söz konusudur. Yanıt E'dir. Ulusal ve uluslararası ekonomik ve siyasal gelişmelere karşı duyarlılık. 34. Türkiye'nin GSYH'si kaç şekilde hesaplanmaktadır? A3, B2, C7, D4, E1. Çözüm: milli gelirin hesaplanmasında 3 teknik izlenir. Gelir yöntemi, harcama yöntemi, üretim yöntemi. Yanıt A'dır. 3. 35. Mutlak gelir eşitliği söz konusu olduğunda Gini katsayısının değeri ne olur? A1, B0, C2, D0,1, E0,9. Çözüm: gelir dağılımı eşitliği arttığında Gini katsayısının değeri 0'a yakındır. Eşitlik bozulduğunda 1'e yaklaşır. Yanıt B'dir. 0. 36. Gelirin üretim kaynaklarına göre dağılımını gösteren gelir dağılımı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonel gelir dağılımı. B. Bölgesel gelir dağılımı. C. Sektörel gelir dağılımı. D. Kişisel gelir dağılımı. E. Nominal gelir dağılımı. Çözüm: gelir dağılımını 4 farklı şekilde analiz edebiliriz. Bireysel, fonksiyonel, bölgesel ve sektörel. Emek, sermaye, tarım, girişimci gibi üretim faktörlerinin aldığı paylar fonksiyonel gelir dağılımını ifade etmektedir. Yanıt A'dır. Fonksiyonel gelir dağılımı. 37. Bir ülkenin sınırları içinde üretilen mal ve hizmet miktarlarının piyasa değerlerinin toplamıdır tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Harcanabilir gelir. B. Milli gelir. C. Gayri safi milli gelir. D. Gayri safi yurt içi gelir. E. Safi milli gelir. Çözüm: belli bir dönemde bir ülkenin sınırları içerisinde ister o ülkenin vatandaşı olsun ister yabancı bir ülkeden olsun üretim sonucunda ortaya çıkan katma değerler toplamı gayri safi yurt içi geliri verir. Yanıt D'dir. Gayri safi yurt içi gelir. 38. Gayri safi yurt içi hasıla, gayri safi milli hasıladan büyük ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Net dış faktör gelirleri pozitiftir. B. Net dış faktör gelirleri negatiftir. C. Net dış faktör gelirleri sıfırdır. D. Net dış faktör geliri artandır. E. Net dış faktör geliri belirsizdir. Çözüm: GSMH eşittir GSYH artı NDFG. GSYH büyüktür, GSMH ise, NDFG negatiftir. Yanıt B'dir. Net dış faktör gelirleri negatiftir. 39. Harcama yöntemiyle yapılan gayri safi yurt içi gelirinin gösterilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Y eşittir C artı I artı G. B, AE eşittir C artı S artı G. C, AE eşittir Y eşittir C artı I artı G artı T. D, Y eşittir AE eşittir C artı I artı G artı parantez içinde X tire M. E, Y eşittir C artı I artı G artı parantez içinde X artı M. Çözüm. Harcama yöntemi ekonomideki tüm harcama kalemlerinin toplamı olarak alınır. Tüketim harcaması, yatırım harcaması, kamu harcaması ve net ihracat toplanır. Yanıt D'dir. Y eşittir AE eşittir C artı I artı G artı parantez içinde X tire M. 40. Bir ülkenin üretim düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. GSYH, B. Refahın artması, C. Ekonomik canlılık, D. Stagflasyon, E. Ekonomik büyüme. Çözüm. Milli gelirde meydana gelen artış ya da bir ekonominin üretim kapasitesinin genişlemesi ekonomik büyümedir. Yanıt E'dir. Ekonomik büyüme. 41. Ekonominin bir önceki dönemine göre daha az mal ve hizmet üretmesi durumuna ne denir? A. Kalkınma, B. Durgunluk, C. Küçülme, D. Enflasyon, E. U dönüşü. Çözüm. GSYH'nin bir önceki dönemine göre azalmasına ekonomik küçülme denir. Yanıt C'dir. Küçülme. 42. Sanayileşmeyi hızlandırmak için ortaya konan planlı kalkınma stratejilerinin ilki hangi yıllar arasında yapılmıştır? A. 1963-1967, B. 1961-1965, C. 1968-1972, D. 1973-1977, E. 1980 sonrası. Çözüm. Birinci 5 yıllık kalkınma planının dönemi 1963-67 arası dönemdir. Yanıt A'dır. 1963-1967. 43. 5 yıllık kalkınma planlarının yapıldığı dönemlerde aşağıdakilerden hangi strateji izlenmiştir? A. Yabancı sermayeyi çekme, B. Liberalizasyon, C. Regülasyon, D. İhracata yönelik büyüme, E. İthal ikamesi politikası. Çözüm. İlk 4 şık 24 Ocak kararlarının birer ürünüdür. İthal ikamesine yönelik uygulama ise planlı dönemin üzerinde durdu. En önemli olmazsa olmazlardandı. Yanıt E'dir. İthal ikamesi politikası. 44. Ekonomik büyümeyi reel olarak gösterirken günümüzde hangi yılın fiyatları temel alınmaktadır? A. 1995, B. 1998, C. 2002, D. 2008, E. 1987. Çözüm. Reel fiyatlarla GSYH hesaplarında enflasyonun fiyatlara etkisi arındırılır. Böylece ekonominin gerçekten büyüyüp büyümediği ortaya çıkar. Bunun için belli bir yılın fiyatları baz alınır. Yanıt B'dir. 1998. 45. Bölgesel gelir dağılımına göre en düşük gelire sahip bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, B. Marmara Bölgesi, C. Ege Bölgesi, D. Akdeniz Bölgesi, E. İstanbul Bölgesi. Çözüm. Gelir dağılımının en yüksek olduğu bölge İstanbul, en düşük olduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Yanıt A'dır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. 46. 1923-1929 döneminde Türkiye ekonomisinde temel sektör aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayi, B. Madencilik, C. Hizmetler, D. Tarım, E. Haberleşme. Yanıt D. Tarım. 47. GSMH ile GSYH arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir? A. Ürünler üzerindeki vergiler, B. Sübvansiyonlar, C. Net dış alem faktör gelirleri, D. Kişi başına milli gelir, E. Satın alma gücü paritesi. Yanıt C. Net dış alem faktör gelirleri. 48. Tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin yanında devlet tarafından veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarca sağlanan eğitim, sağlık hizmetlerini de kapsayan yönteme ne ad verilir? A. Konjonktür, B. Satın alma gücü paritesi, C. GSYH deflatörü, D. Gerçek kişisel tüketim, E. Enformal sektör. Yanıt D. Gerçek kişisel tüketim. 49. 1. Uzun ve sağlıklı yaşam. 2. Eğitilmiş olma. 3. Saygın, iyi şekilde yaşam standartlarına sahip olma. Yukarıdakilerden hangisi insani gelişme endeksinin gelir dışında insanların refahını gösterebilmek için değerlendirilen kriterlerden biridir? A. Yalnız 2. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Yanıt E. 1, 2 ve 3. 50. Ekonominin reel üretim düzeyinde gözlemlenen iniş ve çıkışlara ne ad verilir? A. Durgunluk, B. Konjonktür, C. Resesyon, D. Stagflasyon, E. Büyüme. Yanıt B. Konjonktür. 51. 1923-2011 arasındaki dönemlerde Türkiye ekonomisinde büyüme hızının en yüksek olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. 1923-1929, B. 1930-1939, C. 1946-1953, D. 1954-1962, E. 1963-1977. Yanıt C. 1946-1953. 52. Türkiye'de alınan istikrar kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçilerek dışa açık, ihracata yönelik ve özel sektöre dayanan bir sanayileşme stratejisine hangi yılda geçilmiştir? A. 1960, B. 1980, C. 1990, D. 2000, E. 2005. Yanıt B. 1980. 53. Kambiyo rejiminin serbestleştirilmesiyle uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla oluşturulan finansal serbestleşme uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar. B. 24 Ocak 1980 istikrar politikası. C. Güçlü ekonomiye geçiş programı. D. Devletçilik yoluyla sanayileşme politikası. E. 3780 sayılı milli koruma kanunu. Yanıt A. Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar. 54. 2011 yılı için Türkiye'de sektörlerin GSYH'den aldıkları paylara ilişkin büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tarım sanayi hizmetler, B. Sanayi tarım hizmetler, C. Hizmetler tarım sanayi, D. Sanayi hizmetler tarım, E. Hizmetler sanayi tarım. Yanıt E. Hizmetler, sanayi, tarım. 55. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı sınıflamalarından biri değildir? A. Fonksiyonel gelir dağılımı, B. Kişisel gelir dağılımı, C. Sektörel gelir dağılımı, D. Mutlak gelir dağılımı, E. Bölgesel gelir dağılımı. Yanıt D. Mutlak gelir dağılımı. 56. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye 2010 yılı itibariyle dünyanın kaçıncı büyük ekonomisidir? A. 23, B. 20, C. 10, D. 12, E. 17. Yanıt E. 17. 57. %20'lik hane halkı dilimlerinde 5. yüzdelik dilimin toplam gelirden aldığı payın en düşük gelir diliminin toplam gelirden aldığı paya bölünmesiyle elde edilen eşitsizlik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Gini katsayısı, B. Mutlak eşitlik doğrusu, C. Yüzde payları göstergesi, P80, P20, D. Lorenz eğrisi, E. Yüzdelik gelir dilimleri. Yanıt C. Yüzde payları göstergesi P80, P20. 58. Gini katsayısının en az ve en çok hangi değerleri aldığı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A. 3-4, B. 2,5-3, C. 2,2-2,5, D. 1-1,5, E. 0-1. Yanıt E. 0-1. 59. Türkiye'de fonksiyonel gelir dağılımı açısından gelirden en çok pay alan gelir türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Maaş ve ücret gelirleri, B. Yevmiye gelirleri, C. Menkul kıymet gelirleri, D. Gayrimenkul gelirleri, E. Müteşebbis gelirleri. Yanıt A. Maaş ve ücret gelirleri. 60. Bölgesel gelir dağılımına bakıldığında en düşük ortalama gelire sahip bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Orta Doğu Anadolu, B. Güneydoğu Anadolu, C. Doğu Karadeniz, D. Batı Marmara, E. Batı Anadolu. Yanıt B. Güneydoğu Anadolu. 61. Türkiye ekonomisi için ihal, ikameci dönemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ara ve yatırım malları ithalatı artmıştır. B. İhracat gelirleri hızla artmıştır. C. Dış borçların ödenmesinde sıkıntı yaşanmıştır. D. Petrol fiyatlarındaki yükselme dış dengeyi olumsuz etkilemiştir. E. Türkiye'nin dışa olan bağımlılığı giderek artmaya başlamıştır. Yanıt B. İhracat gelirleri hızla artmıştır. 62. Türkiye ekonomisi için 2012 yılı GSYH deflatörü neyi göstermektedir? A. Büyüme hızı, B. Cari açık, C. Nominal GSYH, D. Reel GSYH, E. Enflasyon. Yanıt E. Enflasyon. 63. Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye hangi gelir grubundaki ülkeler arasında yer almaktadır? A. Düşük gelir grubu, B. Yüksek gelir grubu, C. Üst orta gelir grubu, D. Gelişmekte olan ülkeler grubu, E. Yükselen piyasalar. Yanıt C. Üst orta gelir grubu. 64. Türkiye ekonomisi için GSYH'nin yarısından fazlasını oluşturan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım, B. Hizmetler, C. İmalat sanayi, D. Sanayi, E. İnşaat. Yanıt B. Hizmetler. 65. Türkiye ekonomisi için yüzde paylar göstergesinin P80, P20 artması ne anlama gelir? A. Nüfus artış hızı azalmaktadır. B. Bölgesel gelir eşitsizliği azalmaktadır. C. Kişi başı gelir artmaktadır. D. Gelir eşitsizliği artmaktadır. E. Yoksulluk azalmaktadır. Yanıt D. Gelir eşitsizliği artmaktadır. 66. 2009 yılı verilerine göre Türkiye'de yoksulluk ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 7 ve daha fazla bireyin olduğu hanelerde yoksulluk oldukça yüksektir. B. 2009 yılında en düşük yoksulluk 3-4 bireyden oluşan hanelerdedir. C. Kentteki hanelerde yoksulluk kırsala göre daha düşüktür. D. Kırsalda kalabalık hanelerde yoksulluk daha da azalmaktadır. E. Hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk da artmaktadır. Yanıt D. Kırsalda kalabalık hanelerde yoksulluk daha da azalmaktadır. 67. 1923'te günümüze Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme hızı yaklaşık olarak hangi seviyededir? A. %7, B. %8, C. %5, D. %3, E. %2. Yanıt C. %5. 68. Türkiye için çizilen Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrultusundan uzaklaşarak daha çukur hale gelmesi nasıl yorumlanmalıdır? A. Nüfus artış hızı azalmıştır. B. Bölgesel gelir eşitsizliği azalmıştır. C. Kişi başına gelir artmıştır. D. Gelir eşitsizliği artmıştır. E. Yoksulluk azalmıştır. Yanıt D. Gelir eşitsizliği artmıştır. 69. 2002 yılında %26,9 olan gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı altındaki nüfusun oranı 2008 yılında yüzde kaç olmuştur? A. 11,7, B. 13,8, C. 15,2, D. 16,9, E. 17,1. Yanıt E. 17,1. 70. Türkiye'de ABD doları cinsinden kişi başı GSYH'nin artış hızı ile büyüme hızı arasında büyük farklar bulunmaktadır. Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye'nin döviz rezervlerinin artması, B. ABD ekonomisinin resesyona girmesi, C. Türkiye'de üretim miktarının artması, D. Türkiye'de faktör verimliliğinin artması, E. TL'nin ABD doları karşısında aşırı değer kazanması. Yanıt E. TL'nin ABD doları karşısında aşırı değer kazanması. İkinci ayrımın sonu, sayfa 32.